Değerli gönül dostları, bir medeniyetimize yolculuk programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Hepiniz Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada bir değerli konuğumuzla, misafirimizle beraberiz. Araştırmacı yazar Sait Alpsoy hocamızla beraberiz. Öncelikle hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Radyomuza, programımıza. Şah, bugün sizinle çok güzel bir sohbet ortamı gerçekleştireceğiz. Sizinle beraber medeniyetimizin kadim zamanlarına, geçmişe doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ama ondan önce sizi ben kısaca dinleyicilerimize tanıtmak adına kısa bir biyografinizi paylaşmak isterim. Evet değerli dostlar, değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Sait Alpsoy hocamız konusunda bilgi almak isterseniz kendisinin bir web sayfası var. saitalpsoy.com adresinden hem hayatı, eserleri, hem makaleleri ve ilmi çalışmalarını oradan takip etme imkanınız var. Bir de sizin ayrıca Kanal A televizyonda, değil mi, bir televizyon programınız var.
Doğrudur. Pazar akşamları 17.45 ile 19 saatleri arasında her hafta düzenli
gündemi, günceli
komplolar. Programın adı Büyük Komplolar.
Evet.
Son aylarda sürekli işlediğimiz temalar tarihi süreç içerisinde Batılıların özellikle Müslümanlara ve genel olarak Batılı olmayan insanlara yönelik tarihi suçları, zulümleri, vahşetleri.
Çok önemli bir konu üzerinde duruyorsunuz. Evet, Sait Alpsoy hocamız 1965 senesinde İzmir'de dünyaya geldi, doğdu. Küçük bir esnaf ailenin dördüncü çocuğu olarak yetişti. İlk ve orta öğrenimini Foça'da tamamladı. Üniversite öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden ayrılarak yarım bıraktı. Dosteli Derneği'nin kuruculuğunu üstlenen Sait Alpsoy hocamız bu derneğin fahri başkanlığına devam etmekte. Yayınlanmış 25'e yakın, maşallah çok vedut bir yazarsınız.
Yani şu an
30 mu oldu? O zaman bunu güncellemek lazım. Doğru, bu bilgiyle.
Doğru.
Evet, onların başında, hocamızın eserlerinin başında Allah'ı sevmek ve onun tarafından sevilmek, Allah dostu hanımlar, Allah yolunun yolcuları, bir insan olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam, günü Hazreti Muhammed gibi yaşamak gibi eserleri var. Bu eserleri dediğim gibi saitalpsoy.com adresinden inceleyebilirsiniz değerli gönül dostlar. Evet, gelelim sohbetimize. Madem bu program bir medeniyet programı ise, bir medeniyete yolculuksa, ki bizim kadim medeniyetimizin başlangıcı 571 ile başlar, değil mi efendim? Ve onun en mümtaz temsilcisi, inşacısı ise Yüce Peygamberimiz. Peygamber Efendimizle beraber başlayan bu süreçte, çünkü onun insanla başlayan, önce kendi şahsında bir insanın inşası, değil mi, Allah-u Teala tarafından söz konusu, sonraki aşamalar da onun şahsıyla, örnekliğiyle beraber başlayan bir medeniyet yolculuğu ve seferi var. Bu konuda neler dersiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Sizin soruyu tevcih buyururken yapmış olduğunuz tanımlamaya çerçeveyi öncelikle aynen iştirak ederim. Son derece isabetli. Zira başka medeniyetlerle de mukayese ettiğimizde bu yöntem açısından İslam medeniyetinin değerinin ve orijinal taraflarının daha iyi anlaşılması adına son derece işlevsel olacağı için bence hep öyle gitmek gerekir. Başka medeniyetlerle de mukayese ettiğimizde şunu çok net olarak görmek mümkün ve son derece çarpıcı. Aciz kanaatime göre muhterem hocam, İslam medeniyetinin kuruluş döneminin 3 tane aşaması var. Kısaca onlardan bahsedeyim.
Lütfen.
Bunlardan birincisi Asr-ı Saadet'in de ilk dönemini oluşturan 13 senelik Mekke dönemi. İkincisi Asr-ı Saadet'in ikinci dönemini oluşturan 10 senelik Medine dönemi. Üçüncüsü Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yaklaşık 15-16 senelik hilafet dönemi. Şimdi Hazreti Ömer dönemine şu an girmek istemiyorum. Meselenin temeli Asr-ı Saadet'teki bu iki dönem. Burada da sizin soruda çizdiğiniz çerçeve itibarıyla ilginç olan, çarpıcı olan şu. İlk 13 senelik Mekke dönemi insanın yetiştirildiği dönemdir. 10 senelik ikinci Medine dönemi Hazreti Ömer devrinde kurumları oluşturulacak olan altyapının prensiplerinin oturtulduğu, yani Hazreti Ömer'in İslam medeniyetinin kurumlarını hazırlamasının altyapısının hazırlandığı dönemdir. Şimdi genel çerçeveyi böyle koyduktan sonra sizin doğrudan soruda vurguladığınız hususa başlık olarak temas etmiş oldum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim kanaatimce tamamen bilinçli bir tercihin ifadesi olmak üzere 13 sene boyunca insan yetiştirmekle uğraşıyor. Dolayısıyla Efendimiz tarafından doğrudan atılmış olan İslam medeniyetinin temellerinde çok bilinçli, sistematik bir biçimde o medeniyetin yeni insan tipinin inşa edilmesi gayreti, ameliyesi yerleştiriliyor. Ve burada bence meseleye rakamlar, somut veriler üzerinden baktığımız vakit iki kez işaret ettiğim çarpıcılık kendisini daha net gösterir. Şöyle ki, şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir mürşidin tırnak içerisinde vazife yaptığını hiç aklımızdan çıkartmayalım. Onun gibi bir mürşid tam 13 sene boyunca insanları kendi dinine, eşittir medeniyetine, eşittir anlayışına kazandırmak için sabahtan akşama kadar gayret gösteriyor.
Evet.
Bir an için düşünelim. Efendimiz gibi bir mürşidin geceli gündüzlü 13 senelik gayretinin neticesi sayı itibarıyla baktığımız vakit kaç kişi olmasını bekleriz, tahmin ederiz, yakıştırırız?
Evet, yani
13 sene içerisinde Efendimiz gibi birisi sabahtan akşama kadar insan yetiştirmeye, insan kazanmaya, o kazandıklarını yetiştirmeye gayret edecek. Şimdi öyle bir niteliğin bu süreye yayılmış gayretine biz dışarıdan baktığımız vakit, vicdanımızı, aklımızı hakem yaptığımız vakit kaç kişilik kazanım, kaç tane yeni kazanılmış insan tahmin ederiz ve yakıştırırız? Soruyu eğer bana soracak olursanız derim ki binler de az gelir, on binlerce, yüz binlerce. Evet, doğru, yani işin teorik veçesi odur. Peki tarihi realite ne?
Bunun tam tersi.
Bunun tam tersi, yani 13 senenin neticesinde Mekke'den Medine'ye hicret eden insanlar aile bazında da değerlendirsek yaklaşık olarak 185-186 ailedir.
Bir de Habeşistan'a göçenler.
Göçenler var, yani bunlara da kaba taslak bir 100 kişi desek neticede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 13 senelik gayretinin insan sayısı itibarıyla beşeri neticesi yüzlerle ifade edilecek, 500'ü bulmayacak bir rakamdır. Çünkü düşünün, mesela Buhari'nin rivayetine göre hicretten bir sene sonra Medine'de yapılan nüfus sayımında Müslümanların toplamı 1500 kişi çıkıyor ki bu rakamın çok büyük kısmının baştan itibaren Medine'nin yerlilerine, Ensar'a ait olduğunu zaten biliyoruz. Evet. Bunun içerisinde Mekkeliler, yani Mekke'den Medine'ye bir sene önce Efendimiz'le beraber o 3 aylık süreç içerisinde hicret etmiş olanlar 500 kişiyi bulmayacak. Yani hangi açıdan tutsanız aritmetik olarak elimizde çok kesin bir veri var. Şimdi bu yüzeysel ve dikkatsiz baktığınızda biz Müslümanlar için bir üzüntü sebebi olabilir. Hatta yani çok hissiyseniz bir hafif şöyle moral çöküntüsü sebebi bile olabilir. Diyebilirsiniz ki ya, yani Efendimiz gibi birisi 13 senede hani bu kadar insan kazanıyor. Şimdi çevirelim bakış açımızı. Dikkatli ve derinlemesine baktığımız vakit şunu görüyoruz. Medeniyeti inşa edecek olan kadroların kazanıldığı ve yetiştirildiği dönem olduğu için dolayısıyla o medeniyet binasının temeline gelecek en küçük bir çürüklük, eksiklik, yanlışlık artık ister istemez hadisenin niteliği gereği yüzyıllar boyunca o medeniyet binasının bütününe kendisini yansıtacağı için, onu çürük kılacağı için Efendimiz tabii ki vahyin rehberliği altında bu temas ettiklerimizin çok daha alasıyla farkında olduğu için 13 sene boyunca 185 kişiyi kazandırdı cümlesi bence çok isabetli olmaz. 13 sene boyunca 180 küsur insanı yetiştirdi. Ve insanlık tarihinde bilinçli, sistematik bir biçimde insan temelli, çok net, çok kesin olarak insan temelli ve baştan bu şekilde hani taammüden diyeyim ben kasten inşa edilmiş, oluşturulmuş ilk medeniyet oldu.
Evet.
İslam medeniyeti kuruluş dönemi itibarıyla bence böyle büyük ölçüde gözlerden ırak kalmış, son derece önemli, orijinal bir unsura sahip. Siz buyurun, ben devam edeyim.
Nicelik açısından baktığımızda çok az bir gruptan söz ediyoruz. Evet. 13 yıl boyunca Efendimizin çabaladığı, medeniyetin inşacıları olarak temellerini attığı. Peki, şimdi o dönemde de var olan dünyada farklı insan tipleri vardı, modelleri vardı. Mesela işte cahiliye diye tanımladığımız bir insan modeli ve tarzı var. Hani günümüzde de bir batı tarzı, batı felsefesi, düşüncesi bünyesinde yetişmiş, tamamen dünyaya endeksli olan, işte kapitalist, materyalist, dünyacı diyebileceğimiz faydacı tarzı bir insan tarzı ve modeli var. Bunun karşısında uç bir başka noktada ise Doğu felsefesinde olduğu gibi tamamen mistik olan, dünyayı inkar eden, dışlayan bir insan tarzı ve modeli var. Bunun ortasında da belki bir denge unsuru olarak hem dünyayı hem ötesini kucaklayacak tarzda bir başka alternatif insan modeli var. Bu noktada Efendimizin o bireysel olarak 13 yıllık emeğinin, çabasının karşısında İslam'ın öngördüğü o insanın, o insan tipinin modelinin ana argümanları, temel inşasına neden olan faktörler nelerdi hocam? Bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz?
İnşallah sadece mim koyma mesabesinde arz edeyim. Zira takdir buyurursunuz.
Çok derin bir
derece
konu.
Hayati derin, geniş bir mesele. Evet. O yüzden böyle içine
özetin
tahliline,
özeti olacak belki de.
Evet, ya başlık koyma sadece. Meselenin içine tahliline girmek değil de başlıklarına işaret etme mahiyetinde olsun. Birincisinde günümüzde çok nadir olan ve çok şiddetle de muhtaç olduğumuz vahiy bilincinin o insanlarda son derece kuvvetli biçimde yer almış olması. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şey, şimdi 70'li yılların havasından, etkilerinden artık tamamen kurtulduğumuz için biz Müslümanlar da şu terimi rahatlıkla kullanabiliriz diye düşünürüm. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu icraatın bütününün bence en net kestirme ismi devrimdir. Yani bu bir Hazreti Muhammed devrimidir. Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muhammed devriminde mesele öncelikle insanın ele alınıp yetiştirilmesine, cahiliyenin ürünü olan insanların alınıp, yani bilgisayar tabiriyle yeniden formatlanmasına, ikinci bir, bizim klasik terimlerimizle ifade edelim dersek, onlarda bir fıtrat-ı sani, ikinci bir fıtrat ama kökten ve çok mükemmel bir biçimde inşa edilmesine dayalıdır Hazreti Muhammed devrimi. Şimdi bununla ne demek istedim? Ben anekdot mahiyetinde bir iki şey vereyim hem de özet mahiyetimizi korumuş olalım. Mesela çok severim ve çok tekrar ederim o yüzden. Hazreti Ali radıyallahu anh Medine dönemine ait bu anlattığım. Efendimizin de bulunduğu, önde gelen 3-4 tane sahabenin bulunduğu bir sofra, aylardan Ramazan, iftar etmek üzere oturulmuş. Malum hani 5-10 dakika önce oturup iftarı sofrada beklemek sünnettir. Hazreti Ali de sofrada. Efendimiz şaka yapıyor Hazreti Ali'ye ama fakat böyle jestleriyle, mimikleriyle şakasını hiç hissettirmeden, her zamanki vekarıyla, ciddiyetiyle. Sofraya konmuş olan hurmalardan 2-3 tane elini alıyor, Hazreti Ali'nin eline veriyor. Ey Ali, ye bunları diyor. Hazreti Ali emri duyunca hiç tereddüt etmeden, yani şimdi izleyenlerimiz bizim sadece sesimizi dinliyorlar ama benim istirhamım zihinlerinde empati yapsınlar, o manzarayı canlandırsınlar. Hani şöyle, ya Resulallah, yani ne diyorsun, şaka mı yapıyorsun, söylediğinden emin misin falan ve benzeri mesajları, içerikleri taşıyan şöyle anlık saliselik bir bakış bile atmadan Efendimiz'e. Ey Ali'ye bunları deyince Efendimiz'in elinden hurmaları alıyor, derhal ağzına götürüyor, atıyor ağzına. Yani Efendimiz belki de onu dişlerinin arasından, dudaklarının arasından çekip alıyor hurmayı ve gülmeye başlıyor yaptığı şeyin şaka olduğunu ifade ediyor. Ve hurmayı alırken, ey Ali diyor, ne yapıyorsun? Bu yaptığın şey diyor 61 gün, yani 60 aralıksız biliyorsunuz kefareti orucun. Oruç gerektirir diyor. Hazreti Ali'nin verdiği cevap, Hazreti Muhammed devriminin temelinde yer alan sıfırdan yeni bir insan var etme projesinin ve bunda ne kadar muvaffak olduğunun çok somut bir göstergesi. Bakın, şu cevabı veriyor Hazreti Ali. Ya Resulallah, biz diyor iftar, imsak, şu bu bilmeyiz. Sen bize bu orucu emrettin diyor, tutuyoruz. Ye dersen diyor, yeriz.
Bu kadar.
Şimdi işte, yani görünüşte bir insana yapılmış sorgusuz sualsiz bir teslimiyet gibi gözükür. katiyen yanlış. Çünkü orada bahsini ettiğimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olunca herhangi bir insan değil. Peygamber. Dolayısıyla mükemmel doğru tavır. Ve şimdi buradaki o sorgusuz sualsiz teslimiyetin arka planında onu temin eden, üreten faktör olarak o insanların düşünce biçimlerinin temeline vahiy bilincinin çok sağlam olarak yerleşmiş.
Allah'a ve Resulüne itaatin en somut göstergesi.
Yani bunun entelektüel planda sorulduğu vakit, hatıra geldiği vakit tabii öyledir elhamdülillah bizde falan seviyesinde bırakılmayıp yeni tabiriyle içselleştirerek o insanların yeniden inşa edilmiş olan kimliklerinde, kişiliklerinde temel çizgiyi oluşturuyor olması.
Yani vahiy burada hemen belirleyici bir unsur, inşa edici bir unsur.
İnsanın kişiliğini belirleyici bir unsur. Yani şimdi bir parantez açayım. Hüseyin Nasr'dan alıntıladığımız benim son derece isabetli, işlevsel gördüğüm bir taksimat vardır. Der ki, din, özellikle İslam üç şeydir. Bir, kendine has bir inanç biçimidir. İki, kendine has bir düşünce biçimidir. Üç, kendine has bir yaşama biçimidir. Şimdi mesela günümüzün real Müslümanına, yani sokaktaki gerçek Müslümana, ki bununla belli ölçüde dindar olan kişileri kastediyorum, baktığımız vakit genellikle farkında olunulan İslam'ın bir inanç biçimi olduğu ve bir yaşama biçimi olduğudur. Fakat aynı onlar denkliğine sahip stratejik bir ağırlıkta İslam'ın kendine has bir düşünce biçimi de olduğunun çok fazlamız farkında değiliz. Bu şu farkı ortaya getiriyor. Müslüman olarak inanıyor, şeriatın emirlerine riayet ediyor, farzları yerine getirmeye, haramlardan uzak durmaya gayret ediyor. Yani Müslüman olarak yaşıyor ama o arada yetişmiş olduğu toplumun, maruz kaldığı kitle iletişim bombardımanının ve almış olduğu eğitimin, genel olarak içinde yaşadığı dünya atmosferinin tesiriyle farkına varmadan büyük ölçüde bir modern olarak düşünüyor ki işte bu günümüz ümmeti Muhammed'i açısından en önemli yapısal problemlerden bir tanesi ve inşallah gelecekte inşa edilecek olan İslam medeniyetinin
ve neslinin ona, nesil üzerinden
öngörülen. Yani ilk dönemde olduğu gibi olacak. Ben şahsen ona ikinci İslam medeniyeti diyorum.
Bunu gelecekte sonra ayrıntılı konuşacağız,
inşallah,
ikinci medeniyeti.
İnşallah gelecekte inşa edilecek olan İslam medeniyetinin de sıhhatli bir biçimde gerçekleştirilebilmesinin temel şartlarından bir tanesidir bu. Şimdi bununla ne demek istedim? Onun da ayaklarını yere bastırtayım bir anekdotla. 2011 senesiydi zannediyorum. Suriye İç Savaşı yeni başlamış, şiddetli. Dinleyenlerimizin çoğu zannediyorum aşinadırlar. Cevdet Sait isminde, halen hayat, Allah ömrünü uzun bereketli mübarek kılsın, Suriyeli bir Müslüman düşünür, alim vardır. Suriye İç Savaşı gündeminden yola çıkarak Cevdet Sait bir makalesinde şöyle bir şeye temas ediyor. Diyor ki, diktatörlük niçin kötüdür? Yani işte orada çok zalim, kanlı bir diktatör var malum. Buradan yola çıkıyor ve böyle bir soru soruyor kendi kendisine. Diyor ki, diktatörlük niçin kötüdür? Şimdi bunu bizi dinleyen kardeşlerimiz de zihinlerinde kendilerine sorsunlar. Verilecek cevaplar, yani ben çok tecrübe ettim canlı gerçek ortamlarda dindar şuurlu Müslümanlarla. Deniliyor ki mesela işte temel insan hak ve hürriyetlerine ters olduğu için, işte zulüm olduğu için ve benzeri ve benzeri ve benzeri. Bu cevapların hepsi doğrudur, bir. İki, bu cevapların hepsi modern düşünce biçiminin, yaklaşım biçiminin ürettiği cevaplardır. Üç, bu moderniteye ait olmakla beraber doğru olan cevapların Müslümanca baktığımız vakit bu soruya cevap teşkil etmedeki sıralamaları ama kesinlikle birinci sırada olmaması gerekir. Yani 2, 3, 4, 5. sıralarda olmak kaydıyla bu cevapların hepsi doğrudur. Ama birinci sırada demin işaret ettiğim o Müslümanca düşünce biçiminin üretmesi gereken, İnsanların dolayısıyla hiç düşünmeden vermeleri gereken cevap şu idi. Efendimizin asr-ı saadette başarmış olduğu vahiy temelli düşünce biçimine sahip Müslümanlar olmuş olsaydı verecekleri cevaptı o. Diktatörlük kötüdür çünkü şirktir. Evet. Yani İslami düşünce biçiminin temel kavramları, öncülleri moderniteden tamamen bağımsız, kendine mahsustur. Onun da en başında şu vardır: her şey Cenab-ı Hakk'a göre, Cenab-ı Allah'a iman şartlarına göre değerlendirilip bir niteleme, bir kategorizasyon, bir sınıflama almak mecburiyetindedir. Evet. Halbuki diktatörlük kötüdür. Çünkü işte temel insan hak ve hürriyetlerine düşmandır, terstir şeklinde bir cevabın bilinç altında kainatın merkezine insanı yerleştirme vardır. Bu ise İslami bir yaklaşım değildir. Bu modern bir yaklaşımdır. Aynen. İslami yaklaşımda o konumda Allah vardır. Allah'a iman vardır. Dolayısıyla insan zihninin karşılaştığı ve çözme ihtiyacı duyduğu her meseleye otomatikman, işte bakın işin püf noktası buradadır. Yani acaba şimdi İslami düşünceye göre bunun doğrusu nedir ki falan diye bir ön düşünce safhası yaşamamamız gerekiyor. Evet. Otomatikman, yani şu masanın rengi nedir diye sorulduğunda beyaz cevabını vermeden önce bir ön düşünce, şöyle bir akıl indirme safhası yaşamayız. Otomatikman beyazdır deriz. Aynen bunun gibi bu cevabın verilebilmesi lazım. Bu cevap verildiğinde anlayacağız ki o insan birincisi ya da ikincisi İslam medeniyetinin gerçekten ürünü, İslam medeniyetinin devam ettiricisi, her bakımdan eksiksiz, mükemmel, doğru Müslümandır. Bugün içinde bulunduğumuz pozisyonda işte bu ihtiyacın giderilmesi.
O zaman şöyle bir hayatımızda, yani İslam ve Müslümanların düşünce dünyasında şöyle bir sıkıntı mı var? Az önce kavramlardan bahsettiniz. Hani bir medeniyetin inşasında kavramlar temel taşları oluşturuyor.
Tabii.
Kurucu taşlar. Bizim zihin dünyamızda bize ait kadim değerlerimiz, medeniyet değerlerimiz, kavramlarımız bilinçaltımızda, zihin dünyamızda yok veya idiş edilmiş durumda.
Aynen öyle.
O zaman medeniyetin inşasında kavramların, bize ait kavramların, yani batılı değil, bize ait kavramların yeniden hayat bulması, yeşermesi, hayatımıza bir bilinç olarak, düşünce olarak ve amel olarak, davranış olarak geçmiş olması gerekiyor herhalde.
Evet, eskilerin ihya edilmesi lazım. Eskilerin şartları içerisinde bulunmayıp da günümüz ve yakın geleceğin şartlarına ait olarak yeni kavramların da sıfırdan ihdas edilmesi lazım, icat edilmesi lazım. Bu medeniyetlerin varlığı açısından olmazsa olmaz şartıdır. Bir parça müsaadenizle detayına gireyim. Çünkü muhterem hocam, insanlar bunun için Müslüman olması şart değil. Kim olursa olsun kavramlarla düşünürler. Dolayısıyla sizin batılı kavramları kullanarak Müslüman gibi düşünebilmeniz niteliksel olarak imkansızdır. Yani bunu becerememiş olmak, sizi tenzih ediyorum, yani hitabet gereği öyle arz ediyorum. Sizin eksikliğinizle, cehaletinizle, donanımınızın ya da akıl seviyenizin yetersizliğiyle ilgili değildir. Bu eşyanın varlığın tabiatıyla alakalı bir şeydir. Yani batılılara ait kavramlarla düşünüp aynı zamanda bir Müslüman gibi düşünebilmeniz, kainatı, hayatı, kendinizi, çevrenizi gerçekten bir Müslüman olarak algılayabilmeniz, bu niteliksel olarak imkansız
mümkün
bir şeydir. O zaman buradan meseleye el atmak lazım.
Sorun burada.
Eyvallah, temel sorun burada. Bu ihtiyacın öncelikle farkına varmış olmakta. Hemen şunu da ekleyelim. Bu anlamda elimizde hali hazırda yeterli, günümüz insanına bütün yönleriyle tatmin edebilecek bir, bakın batılı bir kavram kullanacağım şu noktada bile, yani bunun ne kadar içler acısı bir durum olduğunun da fiili örneğini vermiş olacağım. Tırnak içinde arz ediyorum. Bir İslami kavramlar terminolojisine sahip miyiz? Değiliz. Bu bir realite bu. Aydınlarımızdan, ilim insanlarımızdan başlayarak bundan sonrasında yerine getirilmesi gereken çok ciddi bir vecibedir. Ama belli seviyede bu üretim tamamlanıncaya kadar konuşmaktan ve yazmaktan, birbirimizle iletişim kurmaktan da vazgeçemeyeceğimize göre mecburiyetten, ama bu kez bilerek mecburiyetten, evet, o insanlara ait, yani moderniteye ait kavramları kullanmaya devam edeceğiz.
Geçici başka, bir sürediğine diyelim.
Başka çaremiz yok çünkü. Bu noktada benim pratik önerim şu, yıllardan beridir. Onların kavramlarını kullanırken bunun geçici, arizi bir durum olduğunu, onu içselleştirmediğimizi, benimsemediğimizi sürekli kendi kendimize ve birbirimize hatırlatmak, genele de duyurmak adına sürekli o kavramların öncesinde batılıların deyimiyle, batılıların tabiriyle ön vurgusunu, ifadesini kullanmak, onların kavramlarını hep tırnak içerisinde geçici ve arizi bir alıntı olduğunu özellikle vurgulayarak kullanmak bence bugün için acil ihtiyacı giderecek, ortadan kaldıracak olan formüldür. Şahsiyetli ve bilinçli bir Müslüman tavırdır, Müslüman duruşudur. Ama dediğim gibi bu geçici dönemin ihtiyacına ancak cevap verebilir. Asıl mesele tarihi Kur'an ve sünnet kaynaklı İslami terminolojinin yeniden ihdas edilmesi, düşünce hayatına merkez kılınması ve yeni gelişmelere bakılarak Kur'an sünnet kaynaklı olmak kaydıyla, ruhunu oradan almak kaydıyla yeni ihtiyaçları karşılayan yeni kavramların ihdas edilmesi. Zaten şuna dikkat çekeyim. Bütün insanlık ve düşünce tarihinde bunu sadece İslami olanla sınırlamıyoruz. Yani şimdi Batılılardan birinin güzel bir sözü var. Diyor ki gerçek düşünürler dünyayı mezarlarından yönetirler. Yani adam öleli 300 sene olmuştur, evet. 500 sene olmuştur.
Bir Eflatun, bir Aristo'ya ama, baktığınızda değil mi?
Evet, Yunan mesela bir Aristo'ya baktığınızda yani hala canlıdır. Halbuki bizden 2500 sene geride yani. Bu adam toprağa gireli 2500 sene olmuş. Niçin böyledir? Yani hepsi değil, belli düşünürler niçin böyle mecazi manada tırnak içerisinde adeta bir ölümsüzlüğe ulaşmıştır. Bu stratejik bir nokta. Bence cevabı şu. Çünkü o insanlar isabetli, yani böyle saçma, Batılıların tabiriyle absürt diyemeyeceğiniz, insan hayatında belli bir ihtiyacın ve boşluğun cevabını teşkil eden, belli bir boşluğu dolduran doğru kavramlar ihdas etmişlerdir. O ihdas ettikleri, icat ettikleri kavramlar sayesinde insanlığın düşüncesine istikamet vermişlerdir. Ve neticede evet doğru, insanları yattıkları mezarlardan hala yönetmeye devam etmektedirler. Şimdi bunun da ayaklarının yere basması için ben bir tek misal vereyim müsaadenizle. Somuta kavuşturalım. Mesela merhum Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da çok yoğun olarak kullandığı ve onun tarafından ihdas edilmiş, onun tarafından icat edilmiş, şu işaret ettiğime de mükemmel örnek teşkil eden bir kavram, ehli dünya kavramını kullanıyor.
Bunu okumuştum, çok ilgimi çekmiştim.
Evet. Neden? Çünkü şimdi yaşadığı devirde öyle giderek de sayısı artan ve toplumsal hayata da yön veren, yani toplumun da büyük ölçüde elitlerini oluşturan öyle bir insan tipi var ki, günümüzde bu durum aynen varit, aynen devam ediyor.
Müslümanlar da bu grubun içine, bu alanın içine girebiliyor.
Giriyor tabii, ama fakat işte şu vurgunun yapılması lazım. Yani şimdi bu insanlardan bahsederek doğrudan Müslüman dediğinizde dine yazık.
Evet.
Çünkü o bahsini ettiğimiz insanlar cehalet kaynaklı falan olsa bile çok rahatlıkla karşınıza geçip şunu söylüyor, bütün samimiyetiyle savunuyor. Diyor ki canım işte çalışmak da ibadettir, namaz kılınmasa da olur. Diyor ki canım işte iki duble içsen, kimseye zarar vermesen içkinin bu kadarcı haram olmaz. Eyvallah. Diyor ki işte faiz bu devirde enflasyon oranındaysa helaldir falan. Yani şimdi ne kadar cehalet kökenli, bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor olsa bile, sonuçta Kur'an ve sünnetin lafzı, ruhu, nasları karşısında bu kadar ters pozisyon almış insanlardan böyle hiçbir kayıt koymadan, hiçbir nitelemede bulunmadan doğrudan Müslüman diye bahsetmek şahsen benim vicdanıma sığmaz. Müslümanlığa, dine yazık. E peki ne diyeceğiz eski kavramlara bakarsak? Şimdi bu insanlara doğrudan kafir dersek, ama şöyle bir realite de var. Yani aynı bu lafları söyleyen adam, yani cumalarda da olsa, bayram namazlarında da olsa, samimi olarak eyvallah, hiç kimseye yaranmak gibi bir düşüncesi olmadan ya da hiçbir tehdit altında kalmadan samimi olarak benim mescidime geliyor, benimle aynı kıbleye de dönüyor. Sorulduğunda içinden gele gele elhamdülillah Müslümanım diyor. E şimdi öteki kusurlarına, eksiklerine rağmen bu adama hani bazı hakikaten ifratı temsil eden küçük sayılı Müslüman çevrelerin dediği gibi yekten kafir derseniz, bu sefer onlara yazık.
Tabii.
Zulmetmiş olursunuz. O zaman hani tabiri caizse şişi de kebabı da yakmayacak, o yeni oluşmuş, geçmiş asırlarda karşılığı olmayan insan tipini, toplumsal durumu tabiri caizse şişi de kebabı da yakmadan ifade edecek yeni bir kavrama muhtaçsınız. Mesela burada bence çok önemli bir hizmet yapıyor Bediüzzaman. Ehli dünya diye bir kavram üretiyor. Mükemmel bir örnek işte. Bu örneklikteki gibi yeni kavramların, ama Kur'an'ı sünneti içselleştirmiş, kişisel hayatında takva boyutuyla İslam'ı yaşayan müttaki alimler tarafından, Müslüman düşünürler tarafından ihdas edilmesi de şart.
Evet. Şimdi öncelikli olarak bu medeniyetimizin inşasında Mekke'nin ve orada çok az da olsa, yani baktığımızda 13 yıllık süreç içerisinde, az önce ondan bahsetmiştiniz, peygamberimizin gayretleri sonucunda bir 500'e yakın insandan bahsediyoruz. Bu Mekke boyutu, insanın inşası. Şimdi Medine boyutuna geçelim isterseniz programımızın bu bölümünde de. Orada da bir cemiyetin, bir toplumun inşası bu insanlardan müteşekkil olarak hayatın içinde olması gereken boyutlarıyla hem insanın hem toplumun inşasından söz edeceğiz. Bu konuda yani medeniyetin ana merkezlerinden bir tanesi şehirler. Zaten Medine ile medeniyet kavramları birbirinden türeme kavramlar. Dolayısıyla medeniyetin inşasında Medine'nin, yani tırnak içinde Medine'nin, ki İstanbul'da bir Medine potansiyel olarak, değil mi? Bağdat'ta bir Medine'ydi, Mekke'de bir Medine, Endülüs'te bir Medine. Çünkü medeniyetin dinamiklerinin yaşandığı geçmiş kadim tarihlerimizde var olan merkezler bunlar. Medeniyet merkezleri olarak belki değerlendirebiliriz ama onun anası Medine'de, Yesrib'de ortaya çıkıyor. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi ilk 13 sene içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani çoluk çocuğuyla beraber hepsiyle topladığımızda 500'e yakın insan yetiştirdi. Bunu şöyle de ifade edebiliriz.
Çekirdek kadro bu.
İslam medeniyetinin, evet, çekirdek kadrosunu yetiştirmiş oldu. İnsan temelini atmış oldu. Onu takip eden 10 senelik Medine dönemi içerisinde aynı ana kavramlar, anahtar kavramlar üzerinden gidelim. Hem zihinlerde daha net yer etsin isterim ben. Mekke kadronun yetiştirildiği dönem. Yani Mekke'yi bizim şu anki perspektifimiz üzerinden özdeşleştireceğimiz tek kelime ararsak burada doğru kelime kadro.
Kadro.
Peki bu anlamda Medine, 10 senelik Medine dönemi neye tekabül ediyor diye bakarsak, toplum ve devlet. Şimdi ilginç olanlar, önemli olanlar şu. Başka insanlık tarihinde, düşünce tarihinde, siyasal düşünceler ve hareketler tarihinde pek çoklarının yanıldığından farklı olarak Efendimiz'de şöyle bir yanılgı yok. Kadroyu yetiştirdik, sonra toplumu yetiştirelim, ondan sonra devlete sıra gelsin. Hayır. Ya da o kadroyu kullanarak, yani eğer argo saymayacaksanız, bağışlayacaksanız, böyle bir çeşit abrakadabra yapıp, bir çeşit el çabukluğu marifet yapıp, ki 19. 20. yüzyıl tarihlerinde bunun onlarca örneği vardır. İslam dünyasının dışında da. Yani sağlam bir aktif siyasi kadroya sahip olursunuz, onu kullanarak
İktidara
devleti gelirdi. Ele geçirirsiniz, darbe yaparsınız, ihtilal yaparsınız, devleti ele geçirirsiniz. Sonra devlet gücünü kullanarak, tabi ister istemez bu tepeden aşağıya doğru zor ve baskı demek olacaktır. Totaliter ya da otoriter bir rejim demek olacaktır. Hı hı. Artık başka çareniz yoktur. Onu kullanarak da toplumu kendi düşünceniz doğrultusunda yeniden dizayn etmeye çalışırsınız. Mesela 20. yüzyılın zulüm tarihi büyük ölçüde bu esasa müstenit olarak tabii cereyan etmiştir. Şimdi bu açılardan Efendimizin kendi orijinal metoduna baktığımız vakit şu var. Kadroyu yetiştiriyor. Yani burada herkesle aynı.
Evet.
Kadroyu yetiştirdikten sonra toplumdan devlete gideyim ya da devletten topluma ineyim diye düşünmüyor Medine dönemi. Devlet ve toplum eş zamanlı olarak bir arada götürülüyor.
Bu çok önemli.
Evet, bu zordur, doğru. Öyle her benim diyenin, siyasi düşüncenin, felsefenin, grubun, kadronun falan altından kalkabileceği bir iş değildir. Ama mümkündür. Yani biz Müslümanlar açısından en azından, işte örnek Medine'de 10 sene içerisinde Efendimiz bunu yapmıştır. Şimdi konuyu dağıtmamak için onun detaylarına girmeyeceğim. Efendimizin hazırlamış olduğu bu altyapıyı kullanarak da Hazreti Ömer kendi uzun döneminde, yani bir parantez açayım izninizle, bazı izleyici, dinleyicilerimiz derlerse ki yani burada hoca Hazreti Ebu Bekir'in için atladı, hani bu anlamda ona karşı herhangi bir menfi bir şey, Allah'a sığınırım. Hazreti Ebu Bekir'in hilafetiyle ilgili ilahi takdir 2 sene 4 ay ve bu dönem içerisinde de bunun 2 seneye yakın süresi zaten riddi hareketlerinin, yani peygamberini kaybetmiş olan dinin, ümmetin, düzeltiyorum, dinin değil ümmetin sergileyeceği doğal komplikasyonların, o hastalıkların giderilmesiyle, bastırılmasıyla geçtiğinden ve ondan sonra da ömür vefa etmediğinden Allah'ın takdiri böyle olduğundan ötürü, yoksa haşa Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a onun halifelik misyonuna dair en küçük bir eksiklik iddiası, eleştiri söz konusu değil. O parantezi kapattım. Hazreti Ömer'in uzun döneminde, Hazreti Ömer de Efendimiz'den almış olduğu bu altyapı üzerine İslam medeniyetini kurumsallaştırmıştır. Ana konumuz olmadığı için fikir verme babından şunu söyleyeyim. Mesela Efendimiz devrinde İslam medeniyetinin kendi ordu ve askerlik anlayışının felsefi temelleri vardır ama kurumsallaşmış bir ordu yoktur. Çünkü yaşadığı günlerde, yıllarda fiili olarak ona ihtiyaç yoktur. Hani ordu kurmuş olalım diye de tabii ordu kurup bir suniliğe düşmüyor. Hazreti Ömer bu anlamda kurumları teşkil etmiştir ve inşa Hazreti Ömer'le beraber bitmiştir.
Burada şöyle bir açılım yapmak mümkün mü acaba? Şimdi Medine boyutunda peygamberimiz neticede bir nebi ve rasul, bir peygamber olarak bu toplum devlet eşgüdümlü olarak inşa ediliyor. Ama Hazreti Ömer neticede bir peygamber değil, bir halife, bir insan özelde. Evet. Bir insan eliyle, esasen burada da çok alınması gereken dersler ve mesajlar çok var iyi. Sanırım. Yani bir insan modeli, öbüründe peygamber modeli var. Yani bizzat toplumun ve devletin içinde olan bir peygamber var. Ama sonraki aşamada oraya insan aktörü, faktörü giriyor ve o kurumsal medeniyet yapısının inşacısı olarak aktif rol alıyor.
Çok doğru. Orada da sizin isabetle yakaladığınız şöyle çok önemli bir nokta var.
Bu bir örneğin başka bir göstergesi olsa.
Bu çok önemli bir altyapıdır, ölçüdür, paradigmadır daha doğrusu Batılıların tabiriyle işaret ettiğiniz husus. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından icra edilen, onun dönemine ait olan kavramlar, değerler değiştirilemez demektir. Tevkifidir peygamber olduğu için, evet, doğrudan vahyin gölgesi altında iş gördüğü için. Hazreti Ömer devrinde kurumsallaştırma gerçekleştirildi dedik. Şimdi bizim temel ilmi kavramlarımızla gidelim. Efendimizin icraatı tevkifi, dolayısıyla arkadan gelen kulların onun üzerinde İstisnai bazı durumlar hariç bir tasarrufa, değişikliğe gidebilmeleri mümkün değil. Çünkü o peygamber. Hazreti Ömer peygamber mi? Değil. Son tahlilde sizin benim gibi bir insan. Böyle olunca Hazreti Ömer'e ait tasarruf, inşaat, tevkifi mi, içtihadi mi? İçtihadi. Yani İslam medeniyetinin Hazreti Ömer'e ait kurumsallaştırılması içtihadi bir eylemdir.
Ve dinamik bir yapı değil mi?
Bu da uzun vadede İslam medeniyetine eskimezlik, solmazlık, bayatlamazlık özelliği kazandırıyor.
Dinamizmini oradan alıyor.
Çünkü kurumları bir insan içtihadi olarak oluşturmuşsa bu otomatikman şu demektir. 300 sene sonra, 500 sene sonra, 1000 sene sonra gelecek olan Müslümanlar kendi yaşadıkları dönemi coğrafyanın özel şartlarına, real maddi objektif şartlarına bakarak, dikkat edin, dinde değil.
Dinde değil.
Dinin medeniyetinin temel prensiplerinde, felsefesinde de değil. Bunların da üstünde yer alan kurumsal boyutunda, yani bir insan tarafından içtihadi olarak üretilmiş olan boyutunda kendi objektif şartlarına bakarak gerekli değişikliklere, düzenlemelere gidebilirler. İşte bu da İslam dininden bağımsız İslam medeniyetine evrenselliği kazandıran hayati faktördür. Bu şekilde bir dizayna sahip kılınmış olması tabii bu olayın bütününe aslında ilahi bir plan ve son bölümüne de bu plan içerisinde Rabbimizin bizlere karşı çok büyük bir lütfu olarak bakmamız gerekiyor.
Bir daha tekrar Medine dönemine, peygamberimiz dönemine dönelim isterseniz. Orada nasıl bir toplum, devlet yapısı öngörüldü? Peygamberimiz o İslam merkezli olan çekirdeğinde, kadronun bulunduğu o yapının teşekkülünde neydi onun ana argümanları, oluşumundaki faktörler?
Şimdi takdir buyurursunuz, bu da esas itibarıyla değerlendirilmesi, cevaplandırılması, yani ciltler dolusu kitabı gerektirecek olan bir husus. O itibarla ben baştan itizar beyanında belirtmiş olayım. Sadece konu başlığını ifade etme, mim koyma eskilerin tabiriyle ifade edeceğim. Bir, Mekke dönemiyle ilgili söylediğimiz gibi bunun hiç unutulmaması lazım. Vahyin esas kabul edilmesi, vahyin temelinde her şeyin götürülmesi ve dolayısıyla arkadan gelen Müslümanların da kıyamet kopuncaya kadar şunu anlaması. Şimdi empati yapalım, kendimizi Medine'de yaşayan bir sahabinin yerine koyalım. Pek çok durumda sahabiler doğal olarak şöyle düşünüyorlar. Acaba bu konuda Resulullah kendi içtihadıyla ne buyur veyahut da acaba bu konuda nasıl bir vahiy gelir? Ya bunun yüzlerce örneği var. Mesela Hendek Savaşı'nın başlarında Gatafan oğullarını düşman koalisyonundan uzaklaştırmak için Efendimiz Ensar'ı topluyor. Diyor ki işte Medine'nin bu seneki hurma mahsulünün üçte birini Gatafan oğullarına versek mi falan. Ne dersiniz? İşte Sa'd bin Muaz'lar, Sa'd bin Ubadiler radıyallahu anhüm cevap verirlerken tam şu söylediğim perspektifin mükemmel örneği. Ya Resulallah bu diyorlar vahyin emri mi? Yani Efendimiz'den gelen bir teklife verdikleri spontane otomatik cevap bu. Bu şunun göstergesi.
Bir farkındalık var burada.
Evet, yani o bilinçaltı tamamen vahiy merkezli olarak oluşmuş. Çünkü hemen arkasından şunu ilave ediyorlar. Çok göz yaşartan bir hassasiyet. Eğer diyorlar bu vahyin emri ise bize ne soruyorsun?
Evet.
Yani bize sorman, bizim reyimizi almaya kalkışman bile diyorlar gereksiz. Abi. İstersen al diyorlar, hepsini ver. Alemlerin Rabbi öyle istemiş. Şimdi günümüzde bir Müslümanın fiili olarak aynı pozisyonda olabilmesi mümkün mü? Değil. Çünkü aramızda peygamber yok, vahiy alan kimse yok. Dolayısıyla onlarda vahiy dinamik, sürekli devam eden, belki önlerindeki problemle ilgili yeni olarak bir şeyler gönderecek olan bir kanal, mekanizma. Bizde ise Efendimizin vefatıyla beraber bitmiş, kapanmış olan bir kapı. Ama şu tarafımızın müşterek olmaya devam etmesi lazım. Bu hususta Allah'ın kelamı ne diyor?
Evet.
Şimdi bu retorik boyutunda gene bütün Müslümanların kabul ettiği bir şeydir. Yani bizi dinleyenler, belki bazı kardeşlerimiz şöyle düşünüyor olabilirler şu saniyede. Yani Sait Hoca aslında çok klasik bildiğimiz bir şey söylüyor. Evet, yani teorik olarak ve konuşmalarda retorik boyutunda öyle, ama ben fiiliyatta bunun çok böyle olduğu kanaatinde değilim. O zaman günümüz insanına buradan alınacak olan ders, bu vahiy kültürünün zihinlerimizde yeniden canlandırılması, hakim hale gelmesi. Çünkü Medine'deki inşa döneminde, medeniyetin inşa döneminde bu var. İki, buna dair bir ayakları yere bassın somut gösterge. Vahiy de tabii insanların günlük hayatın akışı içerisinde karşılaşacakları meseleler hep böyle toplumsal, siyasal nitelikli şeyler olmayacak yani. Yoğunluğuna bakarsanız büyük kısmı değildir benim herhangi bir günlük hayatımın akışı içerisinde karşılaşacağım şeyler. Benim kendi küçük hayatıma, dünyaya ait küçük küçük, evet, pratik, kişisel meselelerdir. Şimdi burada Efendimizin Medine'de özellikle inşa etmiş olduğu, Mekke'de gerçi temelleri atılmaya başlanmış, ahiret algısı merkezli bir düşünce biçimi.
Bu Medine'de mi?
Mekke'de inşa edilmeye başlandı, fakat bunun tekamülü diyelim, eskilerin tabiriyle mükemmelleştirilmesi ve insanların ahiret algısı merkezli bir İslami vahiy kültürüne sahip olmaları esas itibarıyla Medine'de tamamlandı. Evet. Şimdi burada günümüzden çok önemsediğim bir alıntı yapmak
yani burada
istiyorum.
Burada ahiret algısının, inanışının toplumu olan direkt etkisi mi, evet, öngörüldü?
Evet, şu yani. Şimdi zannediyorum Sri Lanka ya da Hindistan etnik olarak menşeli, halen hayatta profesör, Kuveyt'te bir İslam Üniversitesi'nde hocalık yapan Din Muhammed isminde. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de, yani kamuoyunun zaten hiç de dindar çevrenin bile çok az tanıdığı bir isim var. Bir küçük kitapçığı bildiğim, sadece Türkçe'ye çevrilmiş. Din Muhammed hocayla geçtiğimiz yıllarda Rıhle dergisinde yapılmış bir röportajda dikkatimi çekti. Şu tespiti yapıyor. Diyor ki Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki gerçek düşünce fay hattı iman değildir. Ahiret bilincidir.
Evet, çok önemli.
Çünkü iman sahibi olan, dolayısıyla ister istemez Müslüman demek durumunda kaldığımız pek çok insan vardır ki, Bediüzzaman'a burada tekrar geri dönüyorum, düşüncesi eşyaya, hayata, kendi varlığına bakışı itibarıyla tamamen dünya merkezlidir. Yani bu atacağım adımın bana bu dünyada getirisi nedir, götürüsü nedir? Şuur altı hep bu noktadan yola çıkarak bakar. Mesela burada şimdi Hazreti Ali'ye ait otomatikman çağrışım oluşturan bir vecizeyi paylaşmak isterim. Çok önemsiyorum zira. Diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh, bu itibarla yanlış insanı işaret etmek adına, beni en çok dilgir eden, iki büklüm eden, belimi kıran insan odur ki diyor, dikkatinizi rica ediyorum, başkalarının dünyası için kendi ahiretini mahveder.
Enteresan bir tespit var burada.
Başkalarının dünyası için kendi ahiretini mahveden insan tipi. Evet, yani bunun şu an yaşamakta olduğumuz hayatta da yüzlerce, binlerce örneğini bu tespitten yola çıkarak bulmak mümkün. O açıdan çok güncel, çok önemli bir perspektif. Şimdi Din Muhammed Hoca'nın hatırlattığı şey gerçek diyor, düşüncede fay attı. Ahiret merkezli bir bakış açısına, bir düşünce biçimine mi sahip, yoksa ehli dünya mı?
Evet.
Şimdi bu mesela Medine'de Efendimizin ashabı yetiştirmesine şu şekilde yansıyor. Doğrudan aynı hassasiyet. Bir sahabi geliyor Medine'de Efendimiz'e soruyor. Diyor ki ya Resulallah, akıllı insan kimdir? Çok net bir soru.
Evet.
Cevap, akıllı demek az gelecek diyor Efendimiz. Hak ettiği akıllıların da akıllısı denilebilecek insan, dünyasını diyor ahiretine göre yaşayan insandır.
Çok önemli.
Yani Medine'de insanın ve kadronun ötesinde bir taraftan toplum inşa edilirken, o toplum İslam tarihinde o kamil şekliyle aynen bir daha tahakkuk etmemiş. Hedefimiz olabildiği kadar bundan sonrasında ona ulaşmak olmalı. Gerçekten ahiret endeksli düşünen, gerçekten ahiret endeksli yatıp kalkan bir toplum. Bakın burada Medine'nin farkı şu. Fertten bahsetmiyorum.
Evet.
Çünkü tek başına bireyi ele aldığımızda bu mükemmeliyete sahip insanlar az ya da çok, arada geçen bu 1400 küsür sene zaman boyunca hep oldu. Ama mesela 50 milyon kişilik bir Müslüman toplum içerisinde bu niteliğe bir hakkın sahip olan 300 kişinin, 500 kişinin olmasının ümmeti Muhammed'in maslahatı pozisyonu açısından haliyle bir anlamı olmadı. Çünkü okyanusta bir damla kaldı. Medine'nin farkı burada. Mekke'de tek tek kişiler, yani kadro yetiştirilmişti. O kadroya kazandırılan temel nitelikler Medine'de toplumun niteliği haline getirildi.
Evet.
Ve bu iş yapılırken bir diğer taraftan karşılıklı bir aktif etkileşim içerisinde devlet de inşa edildi. O zaman şuraya geldik. Devlet bu insanlar tarafından, bu insanların eliyle, bu insanlara göre bir devlet oldu. Yani
ve bunun
mesela
nihai hedefinde ahiret var. Yani ahiret ideali, bilinci söz konusu.
Aynen öyle.
Toplumsal anlamda.
Aynen
günümüz,
öyle.
Hani kendi hayatlarımıza, bireysel hayatlarımıza, Müslümanca gördüğümüz hayatlara baktığımızda bu şuurun, bu bilincin biz neresindeyiz? Yani bizim işte geleceğimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, neslimizin, onların ahiretlerine dair, geleceklerine dair, ötelerine dair bir endişemiz, bir kaygımız, bir derdimiz, bir tasamız yok gibi. Yani hep onların dünyalıklarının peşinden koşan Müslümanlar grubu söz konusu gibi geliyor. Ne dersiniz?
Hem evet hem hayır derim. Genel manzara hakikaten aynen buyurduğunuz gibi, buna itiraz edebilmek mümkün değil. Ama bu arada gözden kaçmaya aday bazı çok önemli detaylar var ki şu an boyutları, görünürlükleri itibarıyla detay seviyesinde olsalar bile yakın ve orta vadeli gelecekte ben son derece önemli hale geleceklerini düşünüyorum.
İnşallah.
Bizi şu an için ümidi kırık hale getirebilecek bu genel manzaranın içerisinde, tohum mesabesinde, gelecek adına da fevkalade ümitli kılacak şeyler var. Özellikle bunu teorik soyut bırakıyorum. Şeyler diyorum. Çünkü sadece insan değil, bunun dışında başka oluşumlar da, yani hareketler. Dolayısıyla şöyle diyeyim ben, kestirme cevabım. Şu an biz 2015 Mart'ı itibarıyla miladi dünya Müslümanları olarak bu asr-ı saadet modelinin kadro yetiştirilme dönemindeyiz.
Evet.
Burada aslında ciddi miktarda mesafede kat etmiş vaziyetteyiz. Bakın çok birebir bir benzerlik. Mekke'nin nüfusu, yani o ilk 13 senede kadronun yetiştirildiği şehrin, sosyalitenin genel nüfusu çeşitli verileri bir araya getirdiğimiz vakit, çünkü bu konuda direkt bir rakam yoktur. Mesela Muhammed Hamidullah'ın merhum ciddi analizleri vardır nüfusun tahminiyle alakalı. 5000 ile 7000 kişi arasında gibi gözüküyor. Bunların içerisinde 200-300 kişilik bir kadro çok rahatlıkla gözden kaçmaya, kaybolmaya, görünmemeye müsaittir. Şimdi günümüzde aynen birebir bu yaşanıyor. Dolayısıyla genel manzara bizi gelecek adına da ümidi kırık, perişan ve karamsar insanlar haline getirmemeli. Çünkü o dönemde de aynen böyleydi. İnsanın fıtratına Cenab-ı Hak tarafından yerleştirilmiş olan çok önemli bir unsur. Bu noktada teorik olarak benim için en büyük güç kaynağıdır. Bir hakikat bir çuval dolusu yalanı yakar. Çünkü insanın fıtratında ahlaki olarak güzel olanı ve doğru olanı aramak, bulmak, bulduğu vakitte sahip çıkmak gibi fıtri bir eğilim mekanizma vardır. Efendimizin tek kişiyle başlayıp 40 sene içerisinde dünyanın en büyük maddi gücü haline de dönüşebilmesinde İslam'ın altyapı olarak insan fıtratındaki bu müsait durum zaten her şeyi mümkün hale getirebildi. Sebepler açısından baktığımız vakit yani. Daire-i kudrete girmiyorum. Şimdi gene aynı insan aynı insan. Yani günümüzdeki insanlar da asr-ı saadeti, Muhammediliği olabildiğince mükemmel kendilerine temsil eden insanlarla karşılaştıklarında o fıtri mekanizma, o akış, o eğilim tek tek damlaları hızla bir araya getirecek, kadrodan topluma ve onunla eş zamanlı olarak devlete geçilecek. Benim kişisel tahminim bu söylediğim süreç öyle 30-40-50 sene sonralarına ait de değil. Şu an o sürecin aslında içerisindeyiz. 5-6 sene sonra bile bu konuları inşallah oturup konuştuğumuzda ya görünüşte 5-6 sene ama fakat ne kadar uzun zaman geçmiş diye İnşallah konuşacağız.
Ben çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber oldunuz. Dinleyicilerimize, medeniyetimize çok güzel bir yolculuk beraber gerçekleştirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ve katıldığınız için. Evet değerli gönül dostları, bir medeniyete yolculuk programımızın daha sonuna geldik. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.